Ayrım 48, sayfa 558. İkinci bölüm, Stepan'ın yola çıkışı ve eve dönüş. Hayık ve yüzücüler Şafak'la birlikte kuzey geçidi çevresine toplanmış, bütün halkın katılımıyla uğurlanmıştı. Topluluk yararına büyük ihtimalle ölüme giden bu üç Ermeni evladına veda etmek, genç oğullarını yitiren aileleri cesaretlendirmek, teselli etmek değildi sadece söz konusu olan. Kuşatılanları bir araya getiren bu nedenlerden öte bir hasret duygusuydu. Umudun güvercinleri uçuyor, her yürekten de bir parça esaret alıp götürüyorlardı. O andan itibaren hep bir şeyler bekleyeceklerdi. Bekledikleri beklemenin kendisi olsa bile. Bu anda Musa Dağı halkı üzerindeki baskı yumuşamıştı. Öfkeli yaşlı kadınlar bile Bagratya'nın evini ve çıkan rezaleti, kısa süre önce İffetlilerin küçük başkaldırısına neden olmuş o utanılması olayı düşünmüyordu. Bagratyanlardan elbette kimse yoktu. Başka zamanlar patronunu her yerde temsil eden titiz ve itinalı insan Avakyan bile ortalıkta görünmüyordu. Gabriel Bagratyan böylesine önemli bir olayda ilk kez önderler arasında değildi. Fakat hiç kimse sayesinde yedi köyün halkının fazladan birkaç bin nefes aldığı, giriştikleri üç savaşın muzaffer başkomutanının yokluğunu duymuyor gibiydi. Terhaykazun ve Onderler Konseyi böylesine açık bir rezaletle karşılaşmış adamın kendilerini hiçbir şey olmamış gibi davranma sıkıntısından kurtardığını sessizce onaylamışlardı. Yarın ya da öbür gün her şey değişecek ve yerini kayıtsızlığı genel hoşnutsuzluğuna bırakacaktı. Mantıken gerekçelendirilmese de birkaç saattir Fransız kadının işlediği suç nedeniyle Gabriel ve ona ait her şey şüphe uyandıran yabancı bir şey bir sonradan gelme gibi görünmekteydi. Fakat olaydan en ağır etkilenen Stepan'dı. Bir gün içinde ne büyük yıkım. Her şey gönüllülerin seçiminde uğradığı başarısızlıkla başlamıştı. Bu kadar da değil. Babası alaycı sözcüklerle hakaret etmiş, İskui'nin ve kendisini daha yeni kabul ettirdiği arkadaşlarının önünde çıt kırıldım biri olarak aşağılamıştı. Onuru yaralanmış, hırslı çocuğun babasının sert sözlerinde gizlenmiş korkuyu değil, sadece aşağılanma ve nefreti hissetmesi anlaşılabilir. Stepan'ı şiddetle savunduğu mevkiden aşağı fırlatma işaretini bizzat babası vermiş, çocuklar da hemen yerine getirmişlerdi. Yenilmiş çocuk yenilgi meydanını terk ederken tek bacaklı Hagop bile alaycı gülüşünü gizlemek gereğini duymamıştı. Yine de annesi öğleden sonra babasının başladığı o acımasız işi sonuçlandırmasaydı belki de her şey iyi olabilirdi. Anlamlarını yarım yamalak bildiği kötü sözcükleri duymuş olmasına rağmen vahim sonuçlar doğuran bu olaya ilişkin doğru dürüst düşüncesi yoktu. Daha doğrusu düşünceleri gerçeğe yaklaştığında dayanılmaz bir kasılmada yitiriyorlardı yollarını. Sonra tek bir göğüs kafesinin bunca çok yakıcı acıyı nasıl barındırdığını hayret ederek yumruklarını koşucular gibi göğsüne bastırdı. Bütün hırsı, kibiri sus pus olmuştu. Şimdi sadece bu acı vardı. Stepan babasıyla bozuşmuş, annesini ise karanlık biçimde ölümden daha acı bir biçimde yitirmişti. Saatler geçtikçe ne birine ne de ötekine dönmesi gerektiği kafasında giderek açıklık kazanıyordu. Tuhaf bir duyguyla anne babasını şimdiden ayrılmış ve düşman gibi hissediyordu. O nedenle içinde çocuk olan her şey hasretle bunu istese de dönmemeliydi. Daha büyük kararı oluşmadan önce üç çadır mevkiinin uzağında kalmayı tasarlamıştı. Monsieur Gonzague ile bir kez daha karşılaşması, aynı yerde uyuması mümkün değildi artık. Öte yandan bu acı örgüsü içinde Gonzague'de kalın bir iplik oluşturuyordu. Stepan'ı tam ve eşit haklara sahip biri olarak değerlendirerek dostluğunu kazanmıştı. Oysa şimdi adi bir suçlu olarak gerçek yüzü açığa çıkmıştı çocuğun gözünde. Stepan bütün sorunları bir hamlede çözebilmek için akşama doğru şeyh çadırına gizlice girerek İsviçre malı sırt çantasına en gerekli şeyleri aceleyle tıkıştırdı. Ne olursa olsun annesinin masasında yemek yemeyi, yatağında uyumayı düşünmüyordu. Bütün insanlardan uzak tek başına yaşamak istiyor ama bunu nasıl yapacağını bilemiyordu henüz. Bir süre sonra birkaç dakika Juliet'in çadırı önünde durdu. Kapı perdesi içeriden sıkıca bağlanmıştı, çadırdan çıt çıkmıyordu. Sadece petrol lambasının güçsüz ışığı sızmaktaydı dışarı. Eli girişin üzerinde asılı duran küçük çanın tutamağına gidecekti ki güçsüzlüğünün üstesinden geldi. Fakat gözyaşlarına engel olamıyordu. En sonunda sırt çantasıyla birlikte basıp gitti. Kuzey geçidinde Hayik'le yüzücülerin veda törenine rastlamıştı. Onunla devrilmiş kahramanla kimse konuşmuyordu artık. İnsanlar tuhaf tuhaf bakıp kafalarını çeviriyorlardı. Çoğu kez arkasından güldüklerini hissediyor, bu iliğine kemiğine kadar işliyordu. Hayik çetesini görünce büyük bir kafiz çizerek yolunu değiştirmek zorunda kaldı. Artık istenmeyen oydu. Oysa elde ettiği zaferin şişirdiği Sato'nun çocuk sürüsünün ortasında hala anlattığı görülmekteydi. Nihayet Stepan savunma çukurlarından birine uzandı. Burada rahatsız edilmeden kalabilir ve her şeyi rahatça izleyebilirdi. Önce iki yüzücü kutsayıcı sözlerle uğurlandı. İki delikanlı protestan oldukları için Aram Thomasian kısa bir konuşma yapmış, ancak Ter Haykazun kutsamıştı. Bundan sonra Haykazun ve Thomasian yüzücülere birinci siperle geçidi geçip çalılıklarla dolu dağ sırtının kuzeye doğru yükseldiği noktaya kadar geçirdiler. Uzaklaşmış orman yangınının dağılan bulutları, ince taşıyıcılarını, tuhaf bir eriğin, metalik ay ışığını titrek gazlı hava parçacıklarına ayırıyormuş gibi buraya ittiriyordu. Gerçekten de yüzücüler ve onlara eşlik eden yakınları ışığa batmış ama dönüşü olmayan öbür dünyaya gidiyor gibiydiler. Kalabalık peşlerinden akmak istedi. Ne var ki zincir oluşturan silahlı adamlar sadece ailelerle yakınlarını bırakıyorlardı. Son vedalaşmanın yabancılar tarafından rahatsız edilmemesi için bu emri Thomasian vermişti. Başlangıcı uzak akrabalarla vaftiz babaları yaptılar. Her biri gençlere küçük bir armağan veriyordu. Ellerinde kalmış bir parça tütün, çok değerli bir parça şeker ya da sadece aziz tasvirleri veya muskalar. Din adamları bu işlemin uzun sürmemesine dikkat ediyordu. Akrabalar armağanlarını verdikleri gibi yüzücüler Ter Haykazun ve Aram Thomasian'la birlikte yola koyulmak zorunda kalmışlardı. Sadece en yakınları bir süre daha delikanlılara eşlik ettiler. Kısa tutuk bir kucaklaşma, baba eline kondurulan bir öpücük, annenin hıçkırarak geri dönüşü, yarı donmuş el sallayış, sonra anne babalar da gittiler. Gördükleri ve görecekleri yalnızlaşmış Stepan'ın yüreğini acı tatlı bir hüzünle dolduruyordu. Yüzücüler hala yalnız değildi. Birdenbire iki kız belirmişti yanlarında. Kardeş gibi benziyorlardı delikanlılara ama büyük ihtimalle ya nişanlıları ya da sevgilileriydi. Bu ölüm yüklü vesile nişanlıların yalnız kalmasını yasaklayan katı geleneğin bir yana bırakılmasına yol açmıştı. Çiftler ayrılmış, hiç konuşmadan yukarı çıkmaya başlamışlardı. Böylece kızlar kalabalık önünde insan öngörüşüne göre artık hiçbir zaman gerçekleşmeyecek olan sevgilerini açıklamış oluyorlardı. Belirsiz ve ışıkla yoğrulmuş duman bulutları içinde el ele kaybolan bu genç insanları görmenin yarattığı sıkıntıya rağmen kalabalık da susuyordu. Kızlar hemen geri döndüler, kendi başlarına yavaşça iniyorlardı aşağıya. Öte yandan Ter Haykazun Halep yürüyüşçüsüne bazı uyarıcı sözler söylemiş, onu kutsayarak haç çıkarmıştı. Hayik'i uğurlayış daha çabuk ve daha soğukkanlıydı. Buraya sonradan göç eden Dul Şuşik'in ne akrabası vardı ne de herhangi bir dost edinmişti. Bilindiği gibi insanlar bu Kafkasyalı dev kadının yoğun oğlukla Azir arasında bulunan evinden uzak duruyorlardı. Hakkında hiç kimsenin kötü bir şey söylememesine rağmen dişi meşe büken, genelde de kendilerinden olmayan biri olarak ünü hiç de iyi değildi. Bu açıdan bütün dünyanın yerli toplulukları aynıdır. Göçmenlerden hep şüphe duyulur. Ne var ki Dul Şuşik de şimdiye kadar Ermeni vadisinde yaşayan insanlara yaklaşmak için herhangi bir çabaya girmemiş, büyük işçi elleriyle hep tek başına idare etmişti evini. Bunun sonucunda şu an dünyada sahip olduğu tek insanı Hayik'i gönderirken sadece Ter Haykazun'la papaz Aram ona eşlik ediyordu. Babanın yerine çocuğu Ter Haykazun kucaklayıp kutsamış ve çocukla papazın elini bir oğul gibi öpmüştü. Haykazun'la Thomasian bazı koşullarda hayatını kurtarabilmesi için para da vermişlerdi Hayka. Sonra anne ile oğlu yalnız bıraktılar. Fakat Dul Şuşik ağır elleriyle Hayk'in başını tutup utangaç okşayıp hemen papazların arkasından yürümeye başladı. Ancak Stepan kadının artık büyük kümeler halinde evlerine akan kalabalığa karışmayıp kararsız adımlarla kayalık barikatlara doğru gittiğini fark etmişti. Gabriel Bagratyan ilk kez bütün geceyi kuzey geçidini savunanlarla birlikte geçirmiyordu. Önderler konseyi bu gece için Nurhan Çavuş'u başkomutan tayin etmişti. Ne mutlu ki askerlerin bir saldırısı neredeyse imkansızdı. Gerçi birlikler köylerdeki karargahlarını terk etmemişlerdi. Ama Bagratyan köşkünde hasta yatağında yatan yaralı yüzbaşı yeni emir vermediği için ezilmiş bölüklerden geriye kalanlar aylak aylak dinlenmekle geçiriyorlardı zamanı. Gözcüler hiçbir tehlikeli faaliyet raporu getirmiyor, vakıfla Kebusi arasındaki köy yollarında barışçıl asker yaşantısının sürdüğü bildiriliyordu. Mangalar ve kamp halkı her zamankinden daha güvenlikteydi. Damlacığın tutuşmuş baharı onları koruyordu. Bazen ufukta büyük alevler içinden şimşekler çakıyor, gündüz gibi aydınlatıyordu ortalığı. Bazen de sanki yangın buraya, kuzey geçidine kadar genişlemek istiyormuş gibi görünüyordu. Ama gerçekte çoktan beri aşılmaz bir engelle karşılaşmıştı. Bu Bityas'ın üst tarafında bulunan iki kenarı taşlık, öne çıkmış kaya burnuydu. Tehlike altında olmama duygusu sadece savaşçılara değil, birkaç yaşlıca adamla kağıt oynayan Nurhan'a da egemen olmuştu. Her şey gevşemişti. Neredeyse yaşam Güney Kulesi'nde asker kaçakları yaşantısını andırıyordu. Nöbetçiler sık sık arkadaşlarının sohbetine katılmak için yerlerini terk etmekteydiler. Başka zamanlar hiç şakaya gelmeyen komutan, savaşçıların en katı yasaklardan birini çiğneyip bir sürü çalı çırpı ateşi yakmalarına bile göz yummuştu. Bulunduğu her yerde düzen kuran, planlı hareket eden, düşünsel üstünlük, mesafe ve anlayış dolu yumuşaklığın karışımı olan Bagratyan'ın eksikliği açık biçimde görülmekteydi. Aradaki fark insanın Gabriel'in yanında kendisini bırakmamasındaydı. Gürültü ve çalı çırpıyla yakılmış yeni ateşler Stepan'ın karşı tepeyi çabucak ve kimse tarafından görülmeden, çağrılmadan tırmanmasına olanak sağlamıştı. Hızlanmak istiyordu çünkü hayık arayı epeyce açmış olmalıydı. Bagratyan'ın oğlu elinden geldiğince çabuk koşuyordu. Omzuna aldığı sırt çantası pek ağır değildi. 5 sardalya kutusu, birkaç çikolata, birkaç paket bisküvi, birkaç çamaşır. Babasının çadırında unuttuğu termosu Kristofor'a şarapla doldurtmuştu. Bunlar ve içinde film olmamasına rağmen bırakmaya kıyamadığı, Paris'te geçirdikleri son yılın Noel hediyesi olan Kodak fotoğraf makinesinden başka bir de battaniye vardı yanında. Bütün dolanımı bu kadardı. Apaçık çocukluktu yaptığı. Çatılmış tüfeklerden birini çalma düşüncesinden Hayk'ın da yanında silah bulunmadığı için vazgeçmişti. Birkaç dakika içinde geçidin karşı tepesine ulaştı. Obüslerin vahşi gürültü patırtıyla Damlacığa taşındı. Ah, o gece ne kadar gerilerde kalmıştı. Uzun, geniş, ağaçsız alan açılmıştı çocuğun önünde. Hayık yolsuz bölgede kaybolup gitmeden önce ona yetişebilmek için koşmaya başladı. Korku kaplamıştı her yanını. Acaba ulağa yetişmesi mümkün müydü? Ne var ki daha ilk hızlandığı anda 10 adım kadar ötesinde donup kalmış bir görüntü onu hareketsiz kılmış, en yakın çalılığın arkasına saklanmak zorunda bırakmıştı. Giderek küçülmüş ayın artık duman esintileriyle çözülüp parçalanmayan ışığı altında dul şuşik dimdik oturuyordu. Kafkasyalı kadın uzun bacakları, iyice yayılmış eteği ve ay ışığında iyice büyümüş gölgesiyle Musa Dağı toprağında önemli bir parçayı kaplıyordu. Kemikli ve iri oğul Hayk ise annesine bebek gibi sokulmuş, yarı yarıya kucağına oturup başını göğsüne yaslamıştı. Mermerimsi ışık altında kadının artık büyümüş bu çocuğu kanından son kez emzirmek için göğüslerini açtığına inanabilirdi insan. Soğuk, alaycı Ermeni genci Hayk annesinin içinde tamamen eriyip gitmek istiyormuş gibiydi. Kısa kısa nefes alıyor, hıçkırıyordu. Zaman zaman dev kadının ağzından da kurban edilmiş çocuğun bedenini okşadıkça tutuk acı sözler dökülüyordu. Stepan gizlendiği yerde acıdan kuşatılmış olarak durmaktaydı. Bu sahneye tanık olduğundan dolayı utanıyor ama seyretmekten de kendisini alamıyordu. Hayk aniden ayağa fırlayıp annesinin kalkmasına yardım ettiğinde sanki Stepan'ın kendi bedeninden bir parça koparılmış gibi olmuştu. Dul Şuşik'in oğlu birkaç kuru uyarıcı söz söylemiş ve nihayet bağlamıştı. Hadi artık git. Başına buyruk Şuşik oğluna ve kendisine kucaklaşmanın yeni acısını yaşatmamak için hemen söyleneni yaptı. Çabucak bitirmek için beceriksiz hızlı adımlarla yürüyordu. Hayk hiç hareket etmeksizin annesinin arkasından bakmaktaydı. Kadın döndüğünde yüzü geriliyor fakat sallamak için elini kaldırmıyordu. Şuşik'in iri gölgesi gözden kaybolduğunda mutlulukla iç geçirerek yavaşça yola koyuldu. Stepan Hayk'a kısa bir zaman tanımak için yerinde bekliyordu hala. Yol arkadaşı kendisiyle karşılaşmadan önce vedayı unutmalıydı. Ne var ki genç Bagratyan Hagob'u hesaba katmamıştı. Sarı saçlı kitap okuru iyi yürekli sakat çocuk, Stepan için duyduğu vicdan azabından kurtulamamıştı bir türlü. Kendisi de arkadaşıyla dalga geçmişti. Aşağı olanlar, toplumun dışında bırakılanlar, buna sakatlar da dahildir, arkadaşları olsa bile sağlıklı birinin aşağıya, kendi yanlarına yuvarlanmasından muzaffer bir sevinç duymaktan alıkoyamazlar kendilerini. Gerçi Hagop ihanetini Stepan'ın çocuk sürüsü tarafından kovalanışı sırasında tamir etmeye çalışmıştı. Ama artık yeterli değildi bu. Çocuk suçluluk duygusundan da öte kaygılarla doluydu. Her şeyi önceden hissetmişti. Vahşi çevikliğiyle Stepan'ı kent çukurunda gençlerin toplandıkları yerlerde tek bacağıyla sekerek saatlerce aramış, Juliet Hanım'ın çadırına giderek perdenin küçük aralığından içeriye göz atmaktan bile kaçınmamıştı. Şimdi tuhaf biçimde heyecan duyduğu şu görüntüyü bir türlü atamıyordu kafasından. Uzun boylu beyaz tenli kadın ölü gibi yatağa yatırılmıştı. Başkomutan ise ayakta düş görüyormuş gibi dikmişti kadına gözlerini. Tek bacaklı çocuk ulakları uğurlama töreninde Stepan'ı sırt çantasıyla saklandığı yerde fark ettikten sonra hisleri kesinlik kazanmıştı. Harcadığı çabadan soluk soluğa Stepan'ın yanına tırmandı. ''Bunu yapmamalısın, hayır burada kalmalısın.'' ''Sen pis köpeğin birisin, seninle işim yok benim.'' Gabriel'in oğlu çabuk affeden insanlardan değildi. Ancak Hagop ayaklarına sarılmıştı. ''Gitmeyeceksin, izin vermem, burada kalacaksın.'' ''Bırak beni yoksa tekmeyi yersin yüzüne.'' Sakat çocuk ayağa kalkarak Stepan'ın yanına dikildi, umutsuzca fısıldadı. ''Kalmak zorundasın, annen hasta, henüz bilmiyorsun.'' Bu da tutmamıştı. Gerçi Stepan bir an durakladı ama sonra dudağını büktü. ''Ona yardım edemem.'' ''Bir daha buraya hiç gelmeyeceğini, onu bir daha hiç görmeyeceğini biliyor musun?'' Stepan bir süre yere dikti gözlerini, sonra arkasını dönüp Hayk'ın peşinden koşmaya başladı. Hagop da arkasından gelmekteydi. ''Bağıracağım, herkesi uyandıracağım, seni bir yere kapamalılar, ah, ah bağırıyorum.'' Sonra gerçekten de bağırmaya başladı. Ne var ki cılız sesi bulundukları yerden 100 metre bile uzakta olmayan Hayk'a ulaşabilmişti sadece. Halep yürüyüşçüsü dönüp arkasına bakmış ve durmuştu. Stepan ona doğru fırladı hemen, ardından da el değecek kadar mesafede Hagop koşuyordu. Hagop'un sesinin kendisine engel olmaması için koşarken bağırmaktaydı Stepan. ''Hayk, seninle geliyorum.'' Halkın ulağı önce ikisinin de iyice gelmesini bekledi. Sonra göz kapakları yarı kısılmış halde en ciddi bakışlarıyla yukarıdan aşağı süzdü Stepan'ı. ''Beni neden yolumdan alıkoyuyorsunuz? Kaybedilen her dakikaya yazık.'' Stepan kararlılıkla sıktı yumruklarına. ''Seninle Halep'e geleceğim.'' Hayk'in elinde kendi yaptığı sopa vardı. Sopasını şu an işi olmayan birinin yanına yaklaşmasını engellemek amacıyla silah gibi uzatmıştı. ''Beni Önderler Konseyi görevlendirdi. Terhay Kazun'da kutsadı. Sen görevlendirilmedin. Ayrıca kutsanmış da değilsin.'' Hayk'in yanında her zaman süklüm püklüm olan, dal kavukluk yapan Hagop ısrarlı çabayı da tekrarlıyordu. ''Sen görevli değilsin. Kutsanmadın da. Sana yasak.'' Stepan Hayk'ın sopasının ucunu tutup el sıkarmış gibi kavradı. ''Senin için de benim için de yeterli yer var. Burada önemli olan ne sensin ne de benim. Önemli olan konsolos Jackson'a vereceğim mektup.'' Stepan muzaffer edayla cebini yokladı. ''Konsolos Jackson'a verilecek mektubun bir kopyası da bende. İki mektup tek mektuptan iyidir.'' Hayk konuşmaya son vermek için sopayı hızla yere salladı. ''Herkesten daha akıllı olduğunu göstermek niyetindesin yine.'' Hagop bu cümleyi de son derece sadık biçimde tekrarlamıştı. Ne var ki Stepan zerre kadar geri çekilmiyordu. ''Ne istersen yap, yeterince yer var. Halep'e gitmemi engelleyemezsin.'' ''Ama sen böylece mektubun Halep'e ulaşmasını engelleyebilirsin.'' ''Senden daha kötü yürümem.'' Hayk'ın sesi Stepan'ı birçok kez çileden çıkartmış, o kibirli tonu almıştı yine. ''Demek yine gösterişçilik.'' Bugünün bütün korkunç yaralanmalarından sonra Stepan için fazlaydı bu. Yere oturup yüzünü elleriyle kapadı. Ne var ki Hayk küçümsemeyi sürdürüyordu. Halep'e gelmek istiyor. Oysa şimdiden yoruldu. Bagratyan'ın oğlu kendi kendine sızlanmaktaydı. ''Geri dönemem İsa. Ben dönemem artık. Geri...'' Belki Hayk şimdi Stepan'ın içinden geçenleri birbiriyle ilişkilendirmiş ya da annesi şu şeki düşünmüştü. Belki de yolculuğu sırasında tamamen yalnız ve terk edilmiş olmama isteği sarmıştı içini, kim bilebilir. Her neyse de Stepan'ın söylediklerine işaret ederken üslubu önemli ölçüde yumuşaktı. ''Haklısın, yeterince yer var, hiç kimse seni engelleyemez.'' Fakat Hagop umutsuz itirazını sürdürmek için bütün gücünü topladı. ''Ne, engelleyemez miyim? Kurtarıcı İsa, onu ihbar edeceğim.'' Kararın verilmesine aptalca söylenmiş bu ihbar sözcüğünden başkası yol açmamıştı. Çünkü bu sözcük Hayık'ı şiddetle öfkelendirmişti. Ne kadar büyük ve ciddi de olsa ruhunda bütün dünyada aynı olan öğrenci ahlakının temel yasasını barındırmaktaydı. Ne amaçla yapılırsa yapılsın muhbirlik ve ihanet bu yasada bedeli olmayan bir suçtu. En içten acımasızlıkla sakat çocuğun üzerine yürüdü Hayık. İhbar mı? İhbar et bakalım ama daha önce o tek bacağını da öyle bir kırarım ki eve bile gidemezsin. Hagop dehşet içinde geri çekildi biraz. Tehditlerini güçlü yumruklarıyla çoğu kez gerçekleştiren Hayık'ı tanıyordu. Hiç hoşlanmadığı sarışın çocuğun direnişi Hayık'ın zorba doğasını tahrik etmiş, böylece Stepan için dönüm noktası oluşturmuştu. Şimdi sıra tamamen konuyla ilgili bir soruya gelmişti. ''Beş günlük yiyeceğin var mı? Yol bu kadar sürüyor. Yani her şey yolunda giderse tabii.'' Stepan sırt çantasına vurdu kurularak. Sanki en uzun sefer için yeterli donanımı vardı. Hayık ise söylenenin doğru olup olmadığına bakmadan kısaca emretti. ''Şimdi marş, sayenizde zaten yeterince zaman getirdim.'' Ne geriye marş ne de ileriye marş demişti. Peşinden gelen Stepan'la ilgilenmeksizin yürümeye başladı. Buna göre Hayık Bagratyan'ın oğlunu beraberinde götürmüyor, bu gece vakti ücra dağ yollarında yeterince yer olduğu için sadece gelmesini engellemiyordu. Hagop görevli çocukla kaçağın ay ışığına batmış mağara dalgalarında kayboluşlarını kararsızlıkla izledi. Kent çukuruna geri sekmesi neredeyse bir saat sürmüştü. Stepan'ın akılsızca kaçışı bir kaya kütlesi gibi yere çökertiyordu Hagop'u. İskuhi'nin İncil'ini almak için giriştiği bundan çok daha masum oyunu düşündü ve bu oyunun muhtemel korkunç sonuçlarını. Ne yapabilirdi? Ailesinin kaldığı kulübede herkes uyuyordu. Birkaç uyku mahmuru sözcükle yeni gelene yer açtı babası. Çocuk soyunmadan yatağına attı kendisini. Gözlerini ince bir elek gibi ay ışığını sızdıran çatıdaki dallara dikmişti. Gece yarısını epey geçe Samuel Avakyan bütün aileyi uyandırdığında hala gözünü kırpmamıştı. Zavallı çocuk hemen olanları anlatıp Gabriel Bagratyan, Christopher Avakyan ve yardıma gelmiş öteki adamları Hayık'la Stepan'ı bıraktığı yere götürdü. Kaçak çocuğu bulmak için hemen bir arama devriyesi çıkarıldı. Bagratyan dansçı Kevork'la birlikte hiçbir şey elde edemeden güneşin doğuşuna yakın dönmüştü geri. Ötekilerinin de aramaları sonuçsuzdu. Çocuklar arayı çok açmışlardı. Bunun da dışında Hayık Önderler Konseyi'ni seçtiği yoldan gitmemiş, kendisini yanılmaz sezgilerine bırakmıştı. Yüzücüler Ras El Chansir burnunu keserek sakin bir güvenlik içinde kıyı bölgesi Arsus'a doğru yol alırken iki oğlan uçsuz bucaksız zorlu tepeleri inip çıkmışlardı. Hayık'ın görevi Beylan Vadisi'nin güney ucuna ulaşasıya kadar tehlikesiz dağ sırtından ayrılmamaktı. Kirkşan'a vardığında hammam üzerinden Halep'e giden araba yolunun yakınlarında yürüyecekti. Ay ışığının aydınlattığı biçilmiş buğday tarlaları ve yanmış bozkırda iyi ilerleyebilir ve tehlike anında yeterli siper bulabilirdi. Büyük kente gitmek için ise askeri yola çıkarak mısır koçanları ve meyan köküyle yüklü köylü arabalarından birini atlamayı göze almalıydı. Böylece Tanrı'nın yardımıyla askeri nöbetçi görünmeden kent sınırından geçebilirdi. Fakat ne olursa olsun Mr. Jackson'a yazılan mektup hiçbir koşulda üzerinde ele geçmemeliydi. Hayık kendisine verilen görev konusunda yol arkadaşını da tamamen bilgilendirerek karşılaşacakları zorluk ve tehlikeleri olabileceğinden de korkunç biçimde anlattı. İnsansız dağlarda her şey çocuk oyuncağıydı. Görmese bile hep ayağının altında tuttuğu çoban yolu yaklaşık bir saatlik yürüyüşten sonra aşağıya, vadiye doğru inmeye başlamıştı. Görevli çocuk durup Stepan'ı uyardı. ''Evet, geri dönmek için hala zamanın var. Yolunu şaşırmazsın. İyi düşün. Bir süre sonra artık geriye dönüş imkansızlaşacak.'' Stepan kızgın bir hareket yaptı. Oysa yüreği tereddütle doluydu. Kaçışının nedenleri birdenbire pek akla yakın gelmemeye başlamıştı. Hayık orman yangınının belirtisi olan kırmızımsı bir dumanın tüttüğü damlacık yönüne işaret etti. ''Artık oraya gidemeyeceksin. Kimseyi göremeyeceksin.'' Bagratyan'ın oğlu gerçek isteğinin ne olduğunun bilincine varamıyordu bir türlü. Hayık'ın karşısında güçsüzlüğünü göstereceğine ölmeyi tercih ederdi. Tutuk, utangaçlıkla cebinden bir zamanlar amcası Avedis'in stüdyosunda asılı duran haritayı çıkardı. Keskin ay ışığı altında ciddi ciddi bulundukları yerden gözden geçiriyormuş gibi yapıyordu. Ancak bu kurumlu saçmalık Hayık'ı kızdırmıştı. Eline vurup haritayı düşürdü. Bu arada öğüt vermekle zaman kaybetmemişti. Bunun üzerine Stefan kibirli arkadaşına yürüyüşte ne kadar iyi olduğunu kanıtlamaya karar verdi. Yol arkadaşını bedensel açıdan zor duruma düşürmek için olağanüstü hızla yürümeye başlarken bütün kasları gerilmişti. Oysa Hayık Stepan'ın zorlamasıyla aptalca bir tempo tutturmayı düşünmüyordu hiç. Düzenli, neredeyse vakur bir halde yürümekteydi. Bir süre sonra Stepan büyük korkuyla yalnız olduğunu fark etti. Ötekine üstünlüğünü göstermek isterken yolunu yitirmişti. Bu ıssızlıktan kendi gücüyle kurtulamayacağını da hissetmekteydi. Yüreği çarpıyor fakat bağırmayı göze alamıyordu. Bitmez tükenmez dakikalardan sonra ay ışığı altında kendisiyle ilgilenmeden çalılıkların arkasından çıkıp gelen Hayık'ı görünce yaşadığı utanılası olayı fark ettirmemeye çalışarak tek söz etmeden daha güçlü olanla birlikte yürümeye başlamıştı. Böylece ikisi arasında üstünlük mücadelesi her zaman için bir karara bağlanmıştı artık. Çabucak dar vadiye vardılar. Sağlarında Büyük Sanderan köyü uzanmaktaydı. Tanrı'ya şükür ki tek ışık yanmıyordu. Sadece biri genizden gelen bir sesle kalıplı bir şeyler söylemekteydi. Ölüme gebe bir bölgeden saklıca geçmek tüyler ürpertici duygular uyandırıyordu. Ne var ki Sanderan'ın vahşi köpekleri aldanmamış, iki Ermeni çocuğunu köy çıkışına kadar izlemişlerdi. Hayık kendinden son derece emin, dağın kuzey doğusuna çıkan yeni çoban yolu bulmuştu. Ay ışığına batıp çıkmış seyrek yapraklı ağaçların oluşturduğu ormandan geçerlerken Stepan gecenin sarhoş eden serüvenci canlılığına kapıldı. Her şeyi unutmuştu. Şarkı söyleyip sevinç naraları atmak geliyordu içinden. Yorgunluk? Böyle bir şey var mıydı? Birçok kez mola vermelerine rağmen güneş doğduktan sonra 10 milden fazla yol kat etmiş ve dağın kuzeye doğru geniş ormanlık taraçalar biçiminde alçaldığı noktaya ulaşmışlardı. Stepan haritasıyla birlikte kala kalmıştı. Fakat Hayık belli bir yöne işaret etti sertçe. Oraya gideceğiz, Beylan'a. Sadece bir kez annesiyle birlikte Beylan ve İskenderun'a hem de çok farklı bir yoldan, kıyı yolundan, eşek sırtında yolculuk yapmış olmasına rağmen her şeyi içinde duyuyordu. Nihayet huzurla uyuyacakları bir yer arayabileceklerini, yemek yiyebileceklerini ve öğleye kadar dinlenebileceklerini bildirmişti. Kısa uykuyla yetinmek zorundaydılar. Başka türlüsü mümkün değildi. Sadece çimenli ve gölgelik bir yer değil, aynı zamanda bir pınar bulmak için Hayık'ın uzun süre araması gerekmemişti. Zaten pınar bulmak suyu bol Musa Dağı çevresinde mucize değildi. Her toprak parçasının gizli özelliklerine, en fark edilmez sıcaklık farklarına, bitki örtüsü değişikliğine, hayvan besinlerine, derisiyle yanılmaz biçimde tepki veren Hayık için su bulmak komik denecek kadar önemsiz bir şeydi. Çocuklar bu noktada tam istedikleri gibi bir su birikintisi oluşturmuş, pınar yatağına kamp kurmuşlardı. Önce susuzluklarını giderdiler. Fakat sonra medeni çocuk Hayık'ı şaşkınlığa uğratarak bir parça sabun çıkarıp temizlenmeye başlamıştı. Bu gereksiz faaliyeti iğneleyici bir ciddiyetle izleyen Hayık, Stepan'ın işi bitince ayaklarını su birikintisine soktu keyifle. Çünkü ayaklar çok önemliydi. Sonra oğlan çocuklarına özgü neşeyle yiyeceklerini takas ettiler. Dul Şuşik oğlu için koyun kıyması, yağ ve soğan parçacıklarından 3 büyük sucuk hazırlamış, ayrıca nereden bulduğunu sadece Tanrı'nın bildiği taş gibi sert bir de ekmek koymuştu. Damlacık da ekmek, hamur işi ve tarım ürünlerini saklamak büyük suçtu. Bu suçu işleyenler bir süre günlük yiyecek dağıtımının dışında bırakılıyorlardı. Fakat yine de kulübelerde nereden bulundukları çözülemez bir bilmece olan bu tür hazineler ortaya çıkıyordu gizlice. Hep aynı hikaye. En fazla zor içeren yasal tayına bağlama usulü bile hiçlikten inanılamaz olanı çekip çıkaran yaratıcı yaşam akımını tamamen engelleyemez. Stepan'ın koyun sucuğu ve bazlama karşılığında verebileceği Fransız kutu sardalyesi ve İsviçre çikolatası, Hayık bu yabancı leziz yiyeceklerin isimlerini bile bilmiyordu, neredeyse sembolik bir şey sayılabilir. Çocuklar kendilerinden geçmiş bir sonraki günü düşünmeden stoklarından bolca tüketiyorlardı. Ne var ki Hayık birden kendine geldi. Kendi yiyeceklerini hemen kaldırarak Stepan'a da aynı şeyi öğütledi. Bolca su iç, yiyeceklerini idareli kullan. Çocuk söyleneni yaptı. Termosun alüminyum bardağıyla Stepan'ın biraz da şarap karıştırdığı pınar suyundan çokça içtiler. Sanki bir başka Ermeni çocukla birlikte acımasız büyük kentin tam ortasına giden ölümcül tehlikeli yolculukla değil de, oysa bu yolculuk onun ne hakkı ne de göreviydi, neşeli bir tatil yürüyüşündeymiş gibi iyi hissediyordu kendisini. Acı veren her şey kesinlikle damlacıkta kalmıştı sanki. Uzun gece yürüyüşünden sonra bu zararsız, iyicil sabah dünyasında yaşamak insanın içini nasıl da hareketlendiriyordu. Stepan katlanmış örtüyü başının altına sürdü. Şafak giderek daha sıcak akın ediyordu üzerlerine. Bir kez daha doğrulup çocukça kekeledi. Vahşi hayvanlar gelmez mi? Hayık geniş susalı bıçağını önemseyerek yanına koymuştu. Korkmana gerek yok, uyusam da her şeyi görürüm. Stepan korkmuyordu. Hayık amma da iyi bir nöbetçiydi. Uyuduğu zaman bile hep hayranlığını kazanmak istediği bu kaba oğlana karşı duyduğu sokulgan güveni hiçbir zaman bir insana karşı duymamıştı. Artık kendisini tamamen Hayık'ın liderliğine bırakmıştı. Uykudayken bile eli arkadaşını aramaktaydı. Şimdi kendimize sarık yapmalıyız dedi Hayık herhangi birine rastladığımızda dikkat çekmemek için. Beline sardığı kuşağı açıp keçe külahına beceriyle doladı. Stepan ise kuşağını başına sarma işinde pek başarılı olamadığından peygamberin başörtüsünü doğru sarması için yardım etti ona. Bu arada bilgisiz çocuğa gerekli şeyleri açıklıyordu. Gerektiği zaman beni taklit et ama en iyisi ağzını hiç açmaman.